Ayrım 25.
Sayfa 192. Dipnot. Albay Ömer Lütfi Bey bu ihanet teklifinden 2 ay sonra Halep'ten İstanbul'a gelerek Mustafa Kemal'in Harbiye Nazırlığına tayin edilmesi için kulis yapacaktır. Rauf Orbay'ın hatıraları yakın tarihimiz 1. cilt sayfa 179. Büyük Doğu'nun yazdığı doğru olsa Mustafa Kemal Ömer Lütfi Bey'i eline özel şifre vererek İstanbul'a yollar, Ömer Lütfi Bey Mustafa Kemal'in Harbiye Nazırı olması için çalışır mıydı? Mustafa Kemal neden bu etkisiz iki kişiye açılıyor? Ne kuvvetleri var ne karar yetkileri. O geniş cephede ordular grubu komutanı, 2 ordu komutanı, 8 kolordu ve 14 tümen komutanı daha bulunuyor. Dipnot Filistin Sina Cephesi Kuruluş 4. Bütün bu komutanlara rağmen böylesi bir ihanet gerçekleştirilebilir mi? Ordusunu kimseye haber vermeden geri çekmesi yeterli idiyse neye gereksiz yere bunlara açılmış? Ve bir ordu komutanı cepheye yayılmış 2 kol ordusunu, 4 tümenini tek başına karar vererek, sebepsiz ve gereksiz yere iki yanındaki ordulara haber vermeden ani olarak nasıl geri çekebilir? Bu kararının gerekçesini kol ordu komutanlarına nasıl açıklar? Böyle bir şey olamaz ya, kol ordu komutanlarına komşu birliklerden gizli olarak geri çekilmeleri için emir verdiğini varsayalım. Sonra kol ordu komutanları bu kuşku uyandırıcı, gereksiz, sebepsiz emri tümenlere, tümen komutanları da amiral komutanlarına yollayacak, 4 tümen ve bütün bağlı birlikler sessizce toparlanıp geri çekilecek, bu yüzden Türk ordusu bozguna uğrayacak ama bu olayın hiçbir yankısı, gümbürtüsü olmayacak, kıyamet kopmayacak, hiç kimse konuşmayacak, yazmayacak, anlatmayacak. Bu tümenlerden birinin 3. kol orduya bağlı 1. tümen komutanı olan Alman yarbay Gur bile ağzını açmayacak. Dipnot, 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 152. Böyle bir şey olabilir mi? Osmanlı ordusu toptan hain mi? 4. Oysa 1,5 yıl sonra da iman ve namusuyla tanınmış Merzifonlu Ömer Lütfi Yasan Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Amasya Milletvekili olarak katılacak ve Bayındırlık Bakanı olacaktır. 27-12-1920, 14-11-1921. Dipnot, Türk Parlamento Tarihi sayfa 66, 3. cilt, TBMM Vakfı Yayınları, Ankara 1995. Kazım Paşa, İnanç da, 1920'de Anadolu'ya geçecek Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı, Sakarya Savaşı sırasında Başkomutanlık Bürosu Başkanı, Büyük Taarruz'da da 6. Kolordu Komutanı olarak görev alacaktır. Mustafa Kemal'in liderliğini ve komutanlığını kabul ettiklerine göre bunlar da sonradan İngiliz ajanı mı oldular acaba? Ömer Lütfi Yasan Bey'in Mustafa Kemal'i yücelten anıları, Cemal Kutay'ın yayımladığı Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri tarihinin 19. cildinin 10.958-10.961. sayfalarında yayımlanmıştır. Mısıroğlu'na duyurulur. Mısıroğlu'nun iddialarını topluca hatırlayalım. 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın sağ ve solundaki 4. ve 8. ordulara haber vermeden ani bir şekilde ricat ettiği, ortadaki 7. ordunun ani ve habersiz ricatı ile cephede açılan boşluktan İngilizlerin saldırdığı, diğer kumandanlar gibi Mustafa Kemal Paşa'nın da kaçarak 8 kişilik mahiyetiyle resmi elbiselerini bile giyemeden kendisini Şam'a attığı, burada da duramayıp kalan kuvvetlerin komutasını Cemal Paşa'ya terk ederek trene atlayıp Rayak'a geldiği, 8. Ordu Kumandanı Cevat Çobanlı Paşa'nın kendini Şam'a zor attığı ve burada 3. Kol Ordu Kumandanı İsmet Paşa'yı tellal bağırtarak aramaya mecbur kaldığı vesaire. Ne Mustafa Kemal Paşa yanındaki ordulara haber vermeden çekilmiş, ne İngilizler o boşluktan yararlanarak ilerlemiş, ne Mustafa Kemal Paşa resmi elbiselerini bile giymeden kaçmış, ne de Cevat Paşa Şam'da İsmet Paşa'yı tellal bağırtarak aramaya mecbur kalmıştır. Dipnot, İsmet Bey'in komutanı olduğu 3. Kolordu Şam'a girmeden şehrin güneyinden geçmiştir. İsmet İnönü'nün hatıraları 1. cilt sayfa 134. Birinin bile doğru olmadığını, olmasını gerektirecek bir durumun da bulunmadığını savaşı izlerken gördük. Velhasıl gerçeklere aykırı baştan sona yalan, yanlış, düzmece, bilgisizce ve maksatlı iddialar. Dipnot, Büyük Doğu'da ya da Bulgaristan'da yayınlanan bir gazetede çıkmış dayanaksız iki yazı ya da Mısır'da yayınlanmış bir kitabın yanlış çevirisi yerine, Filistin-Suriye Savaşı hakkında yayınlanmış o kadar askeri tarih, kitap ve anı var, onlardan yararlanabilirdi. Ama ciddi kaynaklara bağlanmak Hazret'in işine gelmiyor, gerçeğe alerjisi var ve bunca yoksunluğa ve güçsüzlüğe rağmen sonuna kadar silahının namusunu korumuş olan bir orduya da sürekli haksızlık ediyor. Vehbi Vakkasoğlu da şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Paşa ile Enver Paşa arasındaki zıddiyet zaman zaman şiddetlenmiş ve tehlikeli safhalar arz etmiştir. Bu tehlikeli safhalardan biri de Suriye bozgunundan hemen sonra cereyan etmiş ve neredeyse Mustafa Kemal Paşa'nın idamına sebep olacak hale gelmişti. Mareşal Fevzi Çakmak hatıratında bu olayı şöyle anlatıyor. Dipnot: söz konusu yayının Fevzi Çakmak'ın anıları olmadığını hemen belirteyim. Vakkasoğlu'nun dayandığı sahte hatıratın iç yüzü aşağıda açıklanacak. Bu sözde anılardaki gerçeklere aykırı iddialar bulunduğuna ilk önce harp tarihi yazarı C. Akçakayalıoğlu dikkati çekmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak'ın anıları ve Atatürk, sayfa 81-92, belleten 157-1976. Ve Fevzi Çakmak'ın anısını aktarıyor. Anı şöyleymiş. Eylül'ün ilk haftasında Suriye'den çok fena haberler geldi. İngilizler büyük bir taarruza geçmişler ve bir hamlede tekmil Filistin ve Suriye'yi ele geçirmişlerdi. Artık hepimiz biliyoruz ki İngiliz taarruzu Eylül'ün ilk haftasında değil 18-19 Eylül'de başlamıştır. İngilizler de Filistin'in çok büyük bir bölümünü daha 1917'de ele geçirmişlerdi ve Fevzi Paşa o tarihte o cephede bulunan 7. Ordu'nun komutanıydı. Dipnot: 9 Ekim 1917, 1 Ağustos 1918, Nusret Baycan, Mareşal Fevzi Çakmak, sayfa 180, AAM'de sayı 16, Kasım 1989. Fevzi Paşa İngilizlerin tekmil Filistin'i bir hamlede ele geçirmediklerini bilmez mi? Bilmeyen o değil, onun adına hatırat uyduran kişiler. Fevzi Çakmak'ı dinlemeye devam edelim. General Liman von Sanders, Alman kurmayı ve Mustafa Kemal Paşalar da geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Ben bu acı haberi öğrendiğim anda Enver Paşa bir top güllesi gibi bulunduğum odaya girdi. Beni görünce Mustafa Kemal Paşa ordusunu bırakıp kaçmış. Hemen kurşuna dizilmesi için emir vereceğim dedi. Dipnot: bundan sonra Mustafa Kemal'i öven 9 satır var ama ve Vakkasoğlu onları sessizce atlamış. Odada daha bazı arkadaşlar da vardı. Hemen cesaretimi topladım. Paşam, gelen haberlere göre Mustafa Kemal Paşa Alman generali ile birlikte çekilmek zorunda kalmış. Eğer kendisini kurşuna dizdirmeye kararlıysanız aynı suçu işleyen bütün Alman general ve subaylarını da kurşuna dizdirmeniz gerekebilir. Adalet bunu icap ettirir dedim. Bu sözler üzerinde büyük bir tesir yaptı. Biraz düşündükten sonra bir şey demeden odadan çıktım. Ve gider ayak böyle delice bir son emir vermekten vazgeçtim. Mareşal Çakmak'ın Hatıraları 2. Bölüm Hürriyet Gazetesi 11 Nisan 1975'ten aktarılarak Son Bozgun 1. Cilt sayfa 49. Fevzi Çakmak'ın sözde anılarında Enver Paşa'nın bu kararının gerekçesini belirten iki cümle daha var ki Vakkasoğlu onları vermiyor. Enver Paşa memleketin batmak ve kendisinin gitmek üzere olduğunu biliyordu. Gider ayak kaderini bağlamış bulunduğu Almanları memnun etmek üzere hiç olmazsa bir Türk paşasını harcamaya karar vermiş bulunuyordu. Aynı yer 1. sütun. Doğrular. 1. Liman Paşa'nın kurmay başkanı Alman değil, Kazım İnanç Paşa'dır. Kurmay kurulunda da Türkler çoğunluktadır. 2. Cephenin yarıldığı ve orduların çekildiği haberi İstanbul'a ulaştığı sırada Fevzi Çakmak Paşa Filistin'de yakalandığı amipli dizanteri hastalığından dolayı Beykoz'daki evinde yatıyordu. Dipnot: İlk defa 24 Aralık 1918'de hastalığının devam etmesine rağmen Genelkurmay Başkanlığı görevini kabul edecektir. S. Külçe, sayfa 88. Bir görevi ve harbiye nezaretinde bir odası yoktu ki odasına dalan Enver Paşa ile böyle bir konuşma yapmış olabilsin. 3. Olaylar ilk günlerde kesintili de olsa sürekli İstanbul'a bildirilmekteydi. Türkiye'de 5 yıl, sayfa 328, Filistin Sina Cephesi, sayfa 656. Enver Paşa'nın gerçekleri bilmediği düşünülemez. 4. Enver Paşa birçok açıdan eleştirilebilir, suçlanabilir ama Almanları memnun etmek üzere hiç olmazsa bir Türk paşasını harcamaya karar verdiğini iddia etmek pek kaba ve haksız bir yakıştırmadır. Kısacası bütünüyle ham, cahilce ve uydurma bir anı. Peki bu anıları imal eden kim ya da kimler? Anlatan Fevzi Çakmak'ın yeğeni Adnan Çakmak, yazan da Murat Sertoğlu. Adnan Çakmak 1959'da utanç verici Uşak olayları sırasında Uşak Emniyet Müdürü'ydü. İşte bu zat Fevzi Çakmak'ın ölümünden tam 25 yıl sonra diyor ki, rahmetli amcam her zaman binbir olay içinde geçmiş askerlik ve politika hayatı hakkında hatıralarını anlatırdı. Ben de bunları not ederdim. Murat Sertoğlu'na verdiğim notlar bunlardır. Gençlik bu büyük adamı hakkıyla tanıyamamaktadır. İşte bütün bunları düşündüğüm içindir ki rahmetli amcam Mareşal Fevzi Çakmak'ın bana anlattıklarını onun ağzından dinlediğim gibi nakletmekle büyük ölüye ve tarihe karşı son ödevimi tamamlamış bulunduğuma inanıyorum. Hürriyet 1 ve 11. sayfa 10 Nisan 1975. Oysa bu tefrikada yer alan anıların büyük çoğunluğu Süleyman Külçe'nin Mareşal Fevzi Çakmak, Askeri ve Hususi Hayat adlı kitabından devşirilmiştir. Dipnot, Adnan Çakmak'ın yararlandığı sayfalar 12-17, 26-28, 32-33, 36-38, 66, 69, 78-86, 96-99, 121, 141-142, 148-152, 179, 191, 214, 220 ve 236. Süleyman Külçe bu kitabı yazarken bazı gazete, dergi ve kitaplarda yayımlanmış kısa anılar ile bilgilerden de yararlanmıştır ama derlediği yazılardaki bilgi yanlışlarını olduğu gibi bırakmış, kendi de gerçeğe aykırı bazı eklemeler yapmıştır. Adnan Çakmak, Süleyman Külçe'nin yalan yanlış yazdıklarını Fevzi Çakmak'tan dinlemiş ve not etmiş gibi yanlışları ve abartıları ile birlikte aktarıyor. Aktarmakla yetinmiyor, bunların arasına yukarıdaki örnekte olduğu gibi gerçeklere ve sağduyuya aykırı, türlü uyduruk polisiye sahneler de ekliyor. Murat Sertoğlu bunları nasıl yutmuş, o da ayrı bir sorun. Bu uydurma anılar ve anılardaki bu cins yalanlar Fevzi Çakmak'ı yüceltmemiş, yazık ki yalancı duruma düşürmüş ve küçültmüştür. Bunu sözde anıların Kurtuluş Savaşı ile ilgili bölümlerini incelerken daha somut olarak göreceğiz. Dipnot: birinci el anıları bile ihtiyatla okumak ve denetleyerek dikkatle almak gerekiyor. Yıllardır bu anılar arasında dolaşıp duran biri olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekleri değiştirmeden yazan ya da anlatanların sayısı pek az. Hele böyle ikinci el anıları her an tetikte durarak okumak şart. Çünkü bir de ikinci kişinin bakış açısı, niyeti ve bilgi eksikliği devreye giriyor. 7. Mütarekeye doğru. K. Mısıroğlu diyor ki, Kemal Paşa Adana'nın Bahçe kasabasından padişaha çektiği bir telgrafla Ahmet İzzet Paşa'nın sadrazamlığa, kendisinin ise Harbiye Nazırlığına getirilmesi, İsmet ve Fevzi Paşalarla Fethi Okyar Bey gibi daha bazı kimselerin de dahil olacağı yeni bir kabinenin kurulması ricasında bulundu. Lozan 1. cilt sayfa 179. Bu telgraf Bahçe telgrafı diye meşhurdur. Hilafet sayfa 211. Saray yapılan teklifi aynen benimseyerek o kabineyi teşkil eylemiştir. Hilafet sayfa 211. Doğrusu, Talat Paşa sadrazamlıktan 8 Ekim'de istifa edince Vahidettin hükümeti kurma görevini Tevfik Paşa'ya verir. Tevfik Paşa hükümeti kurmayı başaramadığını 10-11 Ekim gecesi padişaha bildirir. Dipnot: Mustafa Kemal Tevfik Paşa'nın hükümeti kurmakta zorluklarla karşılaştığını Doktor Rasim Ferit'in Talay yolladığı şifreli telgraftan öğrenir. H. Bayur Hayatı ve Eseri sayfa 164. O gece padişah Talat, Tevfik ve Ali İzzet Paşalarla görüşür ve görevi Talat Paşa önerisine uygun bularak bu kez A. İzzet Paşa'ya önerir. Dipnot: A. Reşit Rey Bey'in anılarına dayanarak Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 19. Ayrıca M.K. İnal Son Sadrazamlar 4. cilt sayfa 1715-1716. A. İzzet Paşa kabinesi 14 Ekim 1918'de kurulur. İsmail Hakkı Danişment Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 449. Mustafa Kemal ise bu tarihlerde Halep'tedir ve 25 Ekim akşamına kadar da orada kalacaktır. Filistin Sina Cephesi sayfa 728. 1. Telgrafta Adana'nın Bahçe kasabasından değil Halep'ten çekilmiştir. Bahçe telgrafı diye meşhur olduğu Mısıroğlu ürünüdür. Telgraf başyaver Naci Bey aracılığıyla padişaha iletilmek üzere Doktor Rasim Ferit Talay Bey'e yollanmıştır. Dipnot: H. Bayır Türk İnkılabı Tarihi 3. cilt 4. kısım sayfa 710, Hayatı ve Eseri sayfa 164. Mustafa Kemal bu telgrafında sadaretin A. İzzet Paşa'ya verilmesini, Fethi Okyar, Tahsin Uzer, Rauf Orbay, İsmail Can Pulat, Azmi Beyler ile Şeyhülislam Hayri Efendi ve kendisinin katılacağı bir hükümet kurulmasını zorunlu gördüğünü, bu kimselerden kurulacak bir hükümetin duruma egemen olabileceği kanısında olduğunu yazmaktadır. Dipnot: Telgrafın tam metni için H. Bayur Hayatı ve Eseri sayfa 164. Tevfik Paşa, Cavit Bey, Hayri Efendi ve Rahmi Beylerin kabineye alınmasını Talat Paşa'nın istediğini açıklamaktadır. M.K. İnal Son Sadrazamlar 4. cilt sayfa 1715. 2. Mustafa Kemal, İsmet Bey ve Fevzi Paşa'nın hükümete alınmasını yazmış değildir. 3. Hükümet aynen Mustafa Kemal'in teklif ettiği gibi de kurulmuş değildir. Hükümet listesi TM Göztepe, VM Gayyası sayfa 29'da var. 4. Bu telgrafla kendisine açıkça Harbiye Nazırlığı verilmesini de istememiş, sadece hükümette yer almak istediğini belirtmiştir. Mustafa Kemal Harbiye Nazırlığına A. İzzet Paşa'ya çektiği ayrı bir telgrafla talip olacaktır. İslam Ansiklopedisi 1. sayfa 728, İsmet İnönü Hatıraları 1. sayfa 168. Dipnot: Mustafa Kemal neden Harbiye Nazırı olmak istediğini Hikmet Bayır'a şöyle açıklamış. Padişah ve hükümeti alıp Anadolu'ya çekilmek, mütareke ve barış görüşmelerini oradan idare etmek. H. Bayır Hayatı ve Eseri sayfa 166. İsmet İnönü de şöyle diyor. Atatürk'e hakim olan fikre göre hedefini, vaziyetini iyi bilen bir hükümet, memleketin kuvvetini müsait şartlarda değerlendirerek çok iş yapabilirdi. Hatıralar 1. cilt sayfa 167. Vehbi Vakkasoğlu da gerçeği başka türlü çarpıtıyor. Mustafa Kemal Paşa Halep'ten padişaha bir telgraf çeker. Bu telgrafında Talat Paşa'nın başkanlığındaki kabinenin düşürülerek yerine iş görebilir bir kabine teklif eder. Paşa'nın teklif ettiği kabinede İzzet Paşa Sadrazam, kendisi Harbiye Nazırı olacak. Ayrıca İsmet İnönü, Fevzi Paşa, Çakmak ve Fethi Okyar'da bulunacaktı. Gerçekten bu telgraftan sonra Talat Paşa hükümeti istifa etti ve A. İzzet Paşa başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Fethi Bey ile Fevzi Paşa bu hükümete girmişti. Son Bozgun 1. cilt sayfa 73. Mustafa Kemal'in Talat Paşa hükümetinin düşürülmesini teklif ettiğini, Talat Paşa hükümetinin de bu teklif üzerine istifa ettiğini yazmak, Osmanlı Devleti'nin can çekişme dönemini hiç bilmemek demektir. Ne biçim Osmanlıcı bunlar? Osmanlı Devleti'nin son günlerini bile bilmiyorlar. Dipnot: Vakkasoğlu ile GRYT ansiklopedisi Mustafa Kemal'in padişahtan kendisini sadrazam yapmasını istediğini yazıyorlar. Son Bozgun 1. sayfa 84, GRYT ansiklopedisi 1. sayfa 169. Bu iddianın kaynağı Vahidettin'in yaverlerinden Ali Nuri Oktay'dır. Ondan başka bu iddiada bulunan olmadığını sanıyorum. Ali Nuri Oktay 1968 yılında Necip Fazıl Kısaküre'ye şöyle demiş. Birçoklarının sandığı gibi Harbiye Nazırı olmak değil, sadrazam olmak gayesini güdüyordu. Vahidüddin sayfa 154. A. Nuri Oktay'ın tanıklarının ne derece sağlıksız olduğunu 3. bölümde göreceğiz. Öteki yanlışları aşağıdaki paragrafta açıklanacak. Mısıroğlu devam ediyor. Sebep olduğu müthiş hezimete rağmen Mustafa Kemal Paşa'nın Sultan Vahidettin üzerindeki tesir ve nüfuzunun devam etmekte olduğunu gösteren bir hadise olarak bu telgraf üzerine A. İzzet Paşa'nın sadarete getirildiğini, Fethi ve Rauf Bey ile Fevzi Paşa'nın kabineye dahil edildiklerini ve İsmet Paşa'nın ise Harbiye Nezareti Müsteşarlığına tayin edildiğini görüyoruz. Hilafet sayfa 149. 1. Mustafa Kemal bile bu yeni kabinenin benim telgrafımla alakadar, yani ilgili olup olmadığı hakkında bir şey diyemem diyor. Atatürk'ün hatıraları sayfa 73. Rauf Orbay'ın anılarından hükümete girecek kimselerin Mustafa Kemal'in telgrafından daha önce kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Yakın tarihimiz 1. cilt sayfa 51. Dipnot: Cavit Bey ile iki iddiatçının kabineye alınmasını Talat Paşa şart koşmuş. Padişah da bunu kabul etmiştir. Rauf Orbay, yakın tarihimiz 1. sayfa 80, Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri sayfa 19, Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. sayfa 448. A. İzzet Paşa'nın anılarında da Mısıroğlu'nun iddiasını doğrulayacak hiçbir işaret bulunmuyor. İMK İnal, Son Sadrazamlar sayfa 1982-1985. 2. Mısıroğlu, Vakkasoğlu ve GRYT Ansiklopedisi 2. cilt sayfa 232, Fevzi Çakmak Paşa'nın A. İzzet Paşa'nın hükümetinde yer aldığını yazıyorlar ki bu da yanlıştır. A. İzzet Paşa Harbiye Nazırlığını elinde tutmuştur. Dipnot: İzzet Paşa Harbiye Nezareti ile Başkumandanlık Erkan-ı Harbiye Riyasetini de elinde tutmuştur. 14 Ekim 1918 İsmail Hakkı Danişment Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 449. 3. Albay İsmet Bey ise doğrudan A. İzzet Paşa tarafından müsteşarlığa getirilmiştir. Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 8. İsmet İnönü Hatıralar 1. sayfa 163. İsmet Bey A. İzzet Paşa'nın Yemen'deyken kurmayı 1910, 2. Ordu Komutanı iken de 1916 kurmay başkanıdır. İkisi de eski silah arkadaşı, birbirlerini gayet iyi tanıyorlar. Mustafa Kemal İsmet Bey'in Harbiye Müsteşarlığına atanmasını isteyecektir. Ama o tarihten bir yıl sonra, 3 Ekim 1919'da ve Ali Rıza Paşa hükümeti zamanında. Ali Fuat Cebesoy, MM Hatıraları sayfa 234. 4. Mısıroğlu kabinenin Mustafa Kemal'in telgrafına uyularak kurulduğu konusunda neden bu kadar kesin konuşuyor ve Vahdettin'i Mustafa Kemal'in talimatıyla hareket eder bir robot durumuna düşürüyor? Bir bildiği mi var? Yo, niyeti mütareke anlaşmasının sorumluluğunu da Mustafa Kemal'in üzerine yıkmak. Bu amaçla da diyor ki, Mondros mütarekenamesini imzalayan kabine Mustafa Kemal'in tavsiyesi üzerine kurulan bir kabinedir. Aziz vatanımızın sonradan uğradığı işgaller de bu mütarekenamenin 7. maddesine dayanarak gerçekleştirilmiştir. Lozan 1. cilt sayfa 178. Yani işgallerden de Mustafa Kemal sorumluymuş. Mısıroğlu bir başka yerde de şöyle yazıyor. Osmanlı Devleti Yıldırım Orduları cephesindeki bu bozgunun doğurduğu yılgınlıkla Mondros Mütarekenamesini imzaya mecbur kaldı. Hilafet sayfa 148. Şu Mustafa Kemal'in sınırsız kudretine bakınız. Önce cephenin yıkılmasını sağlıyor. Sonra da bu yüzden mütareke anlaşmasını imzalamak zorunda kalacak olan hükümeti bir telgrafıyla kurduruveriyor. Hiç kimse de gık demiyor. Bazı dal kavukları bile Mustafa Kemal'e bu kadar olağanüstülük yüklemeyi beceremediler. Ama bu kadar kudretli paşa nedense harbiye nazırı olmayı başaramıyor. Suriye cephesinin çökmesi, mütareke istenmesinin sebeplerinden biridir. Ama tek sebebi değildir. Belki en önemli sebep bile değildir. Dipnot: askeri tarihçi F. Belen diyor ki, en yakın tehlike Batı Trakya'dan ilerleyen General Milne komutasındaki İngiliz ordusuydu. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 377. İstanbul'a yürüyecek birlik ve komutanının kim olacağı konusundaki İngiliz ve Fransız çekişmeleri hakkında H. Bayur Türk İnkılabı Tarihi 3. cilt 4. kısım sayfa 728. İngiliz generali Townshend anılarında şöyle yazıyor. Türkler Allenby'ye daha 4-5 ay, belki de bundan daha fazla karşı koyabilirlerdi. Dipnot: Sir Charles V.F. Townshend, Ma Campagne de Mesopotamie 1915-1916 sayfa 250'den aktaran H. Bayur Hayatı ve Eserleri sayfa 159. Haklı. Çünkü ezilmemiş olan 2. ordu ile az çok toparlanmış 7. ordu ana yurdun eşiğinde Antakya-Halep kuzey arasında kurulan savunma çizgisini aşağı yukarı bugünkü sınırımız tutmuş, arkasını Anadolu'ya dayamıştır. Bu tarihte silah altındaki Osmanlı ordusunun mevcudu da cephe gerisi teşkilleriyle birlikte 400 bini aşıyor. Mondros sayfa 61. Ama İstanbul'da panik erken başlamıştır. Dipnot: M. Şükrü Bleda sayfa 115. A. İzzet Paşa kabinesinin 18 Ekim günü toplantısına Genelkurmay temsilcisi olarak Kurmay Binbaşı Ali Nuri Bey, Oktay, Tevfik Paşa'nın oğlu katılır ve cephelerdeki durumu açıklar. Hayatında hiç savaş görmemiş, ömrü yaverlikle geçmiş olan bu subay, Tarih ve Toplum 6. sayı sayfa 22'de biyografisi var, öyle bir tablo çizer ki kabine üyeleri harbi durdurmaktan başka çare kalmadığına karar verirler. Rauf Orbay, Yakın Tarihimiz sayfa 116-144. A. İzzet Paşa da yalnız Genelkurmay 2. Başkanı Alman Generali von Zeck'te danışmıştır. Yakın Tarihimiz 1. sayfa 145. Ordulardan ne bilgi istenir ne de görüş alınır. Türk İstiklal Harbi Mondros sayfa 63. Çünkü Avusturya hükümeti 14 Eylül'de barış girişiminde bulunmuş, Bulgaristan 19 Eylül'de mütareke istemiş, Kuzey Yunanistan'da bulunan General Milne kuvvetleri de İstanbul üzerine yürümek üzere Meriç sınırına yaklaşmıştır. Dipnot: H. Bayur'un Türk İnkılabı Tarihi adresinin 3. cilt 4. kısım 673-696. Sayfalarında bu gelişimler dış kaynaklı belgelerden yararlanılarak ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır. Asıl tehlike buydu.